Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan teslimiyeti ve yakınlığıyla insanlara örnek kıldığı mübarek bir insandır. Kur'an'da alemlere rahmet olarak gönderildiği bildirilen Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine Kur'an vahyedildiği andan itibaren hayatı boyunca bu mübarek kitabı insanlara tebliğ etmiş, insanları Allah'ın dinine çağırmıştır. Böylece Allah'ın ona yüklediği bu büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiştir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır.
Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tebliği sırasında birbirinden farklı yöntemler izlemiştir. Şartlara ve karşısındaki kişilere göre çeşitli anlatım yöntemleri geliştirerek insanları Allah'ın yoluna davet etmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğleri sırasında izlediği yöntemlerin en etkili olanlarından biri de çeşitli ülkelerin hükümdarlarına gönderdiği mektuplardır. Gücü elinde bulunduran ve halkı yönlendirenler toplumun önde gelen yönetici kesimi olduğundan öncelikle bu insanlarla diyalogda bulunmak, onları din ahlakını yaşamaya davet etmek tebliğde oldukça etkili bir yöntemdir. Nitekim bu mektuplardaki hikmetli, etkileyici ve ılımlı üslup pek çok kişinin hak din İslam'ı tanıyıp kabul etmesine vesile olmuştur. Değişik ülkelerin delegeleri birbiri ardına Resulullah'a gelmeye ve Müslümanlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Gönderdiği mektuplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakının, hikmetinin, hoşgörüsünün ve tebliğ gücünün tarihi örneklerindendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebliğ mektuplarından bir kısmının orijinalleri günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Mektupların büyük bir kısmı İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda saklanmaktadır. Sarayın Mukaddes Emanetler bölümünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabe-i kiramdan kalan diğer eşyalarla birlikte özenle korunmaktadır. Mektuplar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancak-ı şerifi, hırka-i saadeti ve kılıcıyla aynı odada sergilenmektedir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer elçiler gibi insanları doğru yola, Allah'a iman etmeye, güzel ahlaka ve ahiret için yaşamaya davet etmiştir. Bu daveti sırasında kullandığı yöntemler, konuları anlatış şekli, hikmetli ve kararlı üslubu Müslümanlar için en güzel örneği oluşturmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları uyarmak için elinden gelenin en fazlasını yapmış, mümkün olan en çok sayıda insanı uyarmak için büyük çaba göstermiştir.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği mektuplarda ülkelerin hükümdarlarına en başta Yüce Allah'ın tek ilah olduğunu ve hiçbir ortağı olmadığını bildirmiştir. Mektup gönderdiği her hükümdarı İslam'a çağıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Müslüman olurlarsa ve topluluklarına da bunu ulaştırırlarsa Allah katında sevaplarının çok büyük olacağı müjdesini vermiştir. Ayrıca itaat edip tebliği kabul ederlerse iktidarlarını koruyacaklarını bildirmiştir. kabul etmezlerse de lideri oldukları topluluğun sorumluluğunu taşıyacakları ve dünyada da iktidarlarının kalmayacağını vurgulamıştır. Mısırlılar, M.Ö. 332 yılından sonra sırasıyla Pers, Roma ve Yunan egemenliği altında yaşamak durumunda kalmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ise Mısır'da ülkenin asıl halkı olan Kıptiler, dini ve sosyal haklardan mahrum bırakılmış durumdaydı. Bu dönemde Mısır halkı iki tabakaya ayrılmıştı. Birinci sınıfı Bizanslılar oluşturuyorlardı ki bunların ekserisi bürokrasi, askerlik, ticaret ve din adamlığı gibi önemli meslekler icra ediyordu. Mısır'ın ikinci sınıf vatandaşları ise ülkenin gerçek sahipleri olan en ağır ve ucuz işlerle geçimlerini temin etmek zorunda kalan Kıptilerdi. Toplum içinde yaygın bir etnik ayrım ve dini baskı hüküm sürüyordu. Mısır'da halkın büyük çoğunluğu Hristiyan olmakla birlikte mezhep farklılıkları mevcuttu. İşte bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır valisi Mukavkıs'a gönderdiği mektup şöyleydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunanların üzerine olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle çağırıyorum. İslam'a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Bunun karşılığında Allah sana iki defa sevap verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan, bütün Kıptilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır.
Bu hikmetli mektupta da görüldüğü gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları en şerefli ve güzel olan yola, Allah'ın yoluna çağırmıştır. İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olmak için gayret etmiştir. Kur'an ahlakının bir gereği olarak kitap ehline de hiçbir baskı uygulamamış, onlara sadece öğüt vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üslubundaki bu vakar, hoşgörü ve nezaket, tebliğ yaptığı kişilerin vicdanlarını etkileyerek Allah'ın izniyle doğru yolu görmelerine vesile olmuştur.
Mukavkıs, kendine bu mektubu getiren elçiyi saygıyla karşıladıktan sonra Resulullah'a kıymetli hediyeler göndermiştir. Bu mektupla birlikte Mısır halkında İslam dinine doğru bir yöneliş olmuştur. Mısır'ın Hazreti Ömer zamanında fethedilmesiyle birlikte orada yaşayan Kıptilerin büyük çoğunluğu Müslüman olmuşlardır. Daha önce etnik ve dini problemlerle boğuşan Mısır, fetihten sonra bir barış ve hoşgörü yurdu haline gelmiştir. Mısırlılar, Müslümanların idaresine girdikten sonra büyük bir güven, rahatlık ve huzur ortamına kavuşmuşlar, ülkeye gelen Müslümanlarla kaynaşmışlardır. Gerek ülkede oluşturulan adalet, eşitlik ve özgürlük ortamı, gerekse Müslüman idarenin ülkedeki yaşam kalitesini iyileştirmesi, halkın hızla İslam dinine yönelmesine neden olmuştur. Thank you. Bizans tarihinde 600'lü yıllar ülkenin iktisadi, mali ve sosyal bakımdan en kötü dönemiydi. İmparatorluk ekonomisi çökmüş, yönetim zayıflamış ve iç çekişmeler baş göstermişti. Aşırı vergiler köylüleri güçsüzleştirmişti. Güçlü bir aristokrat sınıfı devlete meydan okuyordu. İdari mekanizma otoritesini kaybetmiş, ücretli askerlerle ayakta tutulmaya çalışılan orduda başı bozukluk hakim olmuştu. İmparatorluğun varlığını sürdürecek gücü ve imkanı kalmamıştı. Bu nedenlerle Bizans kralı Heraklius, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüşten yapılmış süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali, Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Ve imparatorluk ordusu 613 yılında Antakya yakınlarında İranlılara karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yıllardan sonra Bizans İmparatorluğu aleyhine başka olaylar da gerçekleşti. Ancak Heraklius, ülkenin kurtuluşu için ciddi değişiklikler yaparak kısa sürede toparlanmasını sağladı. İmparatorluğun bu toparlanma döneminin ardından Bizans, İranlılara karşı gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra M.Ö. 627 yılının Aralık ayında aralarında bir savaş daha yaşandı. Bu savaşta İran ağır bir yenilgiye uğradı. Heraklius, İranlılara karşı kazandığı parlak zaferden dolayı büyük bir ihtişam içinde Kudüs'e geldi. İşte bu dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mektubu elçiler aracılığıyla kendisine ulaştırıldı. Mektupta şunlar yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizanslıların büyük reisi Heraklius'a. Selam, hakikat yolunu izleyene olsun. İlave edeyim ki seni bütün olarak İslam'a davet ediyorum. İslam'ı kabul et ki felah bulasın. İslam'ı kabul et ki Allah değerini iki kat artırsın. Ama eğer kaçınırsan tebaanın günahı da senin üzerine yüklenecektir. Ve siz, ey kitab-ı mukaddesin insanları, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze doğru geliniz ki biz ancak Allah'a taparız, ona hiçbir şeyi ortak koşmayız ve aramızda kimse kimseyi Allah'ın dışında sahip edinmez. Şimdi eğer kaçınırlarsa şöyle deyiniz, şahit olun biz Müslümanlardanız, Allah'a teslim olanlarız. Peygamberimiz tebliğ mektubunu şu ayetle sonlandırmıştı. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. Heraklius, gelen elçiyi çok iyi karşıladı. Heraklius, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Bu nedenle o bölgede onu tanıyan bir kimse varsa huzuruna getirilmesini istedi. O sırada Kureyşilerden bir ticaret kafilesi orada bulunuyordu. Heraklius onları karşılamak için tacını giydi, tahtına oturdu. Bizans'ın büyük devlet adamları imparatorun etrafına sıralanmışlardı. O esnada orada bulunan ticaret kafilesi imparatorun huzuruna getirildi. Heraklius, Kureyş kafilesine içlerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soyca yakın biri olup olmadığını sordu. Ve aralarında dikkat çekici şu konuşma yapıldı. İçinizde peygamber ailesinin mevkii nasıldır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asil bir ailedendir. Ondan evvel aileniz içinde peygamberlik iddiasında bulunan oldu mu? Hayır, olmadı. Aileniz içinden hükümdar çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Ona tabi olanlar artıyor mu, eksiliyor mu? Artıyor. Onun dinine girdikten sonra çıkan var mıdır? Hayır, yoktur. Peygamberlik davasından önce bu zatın hiç yalan söylediğini görmüş müydünüz? Asla. Sözünde durmadığı hiç oldu mu? Hayır. Peygamberin size emirleri, tavsiyeleri nelerdir? Yalnız Allah'a kulluk ediniz, ona ortak koşmayınız, atalarınızın dinini bırakınız diyor. Namaz kılmayı, zekat vermeyi, iffetli olmayı, doğru söylemeyi, akrabaya saygılı olmayı emrediyor. Bundan sonra Heraklius'un söylediği sözler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkisini göstermesi açısından çok etkileyici bir örnektir. Peygamberin sülalesini sordum, asil bir aileden geldiğini söylediniz. Peygamberlerin soyu daima asil olur. Evvelce ailesi içinden hiç kimse böyle bir davada bulundu mu dedim, bulunmadığını söylediniz. Böyle olsaydı Hazreti Muhammed'in davetini eski bir davanın devamı sayardım. Ailesi içinde hükümdarlık eden bir kimse gelmiş mi dedim, gelmedi dediniz. Bundan da onun servet ve saltanat arkasında koşmadığını anladım. Evvelce onun bir yalanını duydunuz mu sorumun cevabı hayır oldu. Onun yalan söylemediğine şehadet ettiniz. Ona uyanlar artıyor mu, eksiliyor mu soruma da daima artıyor dediniz. Hak dinde daima böyle olur. İman kalpte kökleşince bir daha çıkmaz. Hiç kimseyi aldattı mı dedim, peygamberin kimseyi aldatmadığını itiraf ettiniz. Hakiki peygamberler böyledir. Sizi neye davet ettiğini sordum, peygamberin sizi Allah'tan korkmaya, Allah'a kulluk etmeye, ona ortak koşmamaya çağırdığını söylediniz. Eğer bu sözleriniz doğruysa, ben de size haber vereyim ki, pek yakın zamanda şu ayaklarımın bastığı yerler o zatın olacaktır. Arabistan'a gidebilsem, onunla görüşmek için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım, kendi elimle onun ayaklarını yıkardım, suyunu dökerdim.
Bu mektup ve karşılığında Heraklius'un tepkisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ gücünün çok açık bir delilidir. Aynı zamanda da ehli kitaba yapılacak tebliğde Kur'an ayetlerinin ne derece etkili olduğunu gösteren hikmetli bir örnektir. Kutlu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hristiyanlara yazdığı tebliğ mektuplarında hep Kur'an ayetlerini aktarmış, Kur'an'da Allah'ın emrettiği, ehli kitap ile olması gereken ilişkileri ve diyalogları da emredilen şekilde yerine getirmiştir.
Tarih boyunca yaşamış olan cahiliye toplumlarının inkarcı önde gelenleri kendilerine gönderilen peygamberlere karşı ortak bir tavır göstermişlerdir. Bu kimselerin birçoğu Resullerin tebliğine uyan insanların sayısı arttıkça ve din ahlakı insanlar arasında yaygınlaşmaya başladıkça onlara karşı zor kullanmak istemişlerdir. Onları baskı ve işkenceyle yıldırmaya çalışmış, hatta öldürerek kendilerince yok etme yoluna gitmişlerdir. Kendi batıl dinlerini ve düzenlerini koruyabilmek için Allah'ın rızasını hedefleyen ve onun beğendiği ahlakı yaşayan insanlardan kurtulmak istemişlerdir. Resullere karşı mücadele veren tüm inkarcı toplumlarda görüldüğü gibi Mekke'nin de refah içinde şımarmış bazı önde gelenleri vardı. Bunlar Mekke'ye egemen olan Kureyş kabilesinin liderleriydi ve Mekke'deki ekonomik canlılıktan en çok onlar istifade ediyordu. Bu para ve statünün kendilerine verdiği güç nedeniyle şımarmış ve zalimleşmişlerdi. Mekke'de güçlülerin haklı sayıldığı, din ahlakının yaşanmadığı böyle bir dönemde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği toplumun önde gelenleri arasında tepki uyandırıyordu. Bunun en önemli nedeni ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle Müslümanların sayısının günden güne artması ve İslamiyet'in hızla yayılmasıydı. Bu nedenle toplum üzerindeki hakimiyetlerinin azalmasından korkan inkarcı önde gelenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve diğer müminleri bu yoldan döndürmek adına her türlü baskı ve zulmü uyguluyorlardı. Böyle bir zamanda dinsizlikle mücadele eden Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin eziyet ve işkence görmelerini engellemek için Habeşistan'a gitmelerinin en iyi yol olduğuna karar verdi. O zamanlarda Habeş hükümdarlarına Necaşi deniliyordu. Kızıldeniz'in diğer tarafındaki bu ülke Asama adlı Hristiyan bir Necaşi tarafından yönetiliyordu. Necaşi adil ve merhametli bir kişi olarak tanınıyordu. Daha önceden Habeşistan Necaşisi'ne gönderilen mektupla kendisi İslam'a davet edilmişti. Ve bu hükümdar Müslümanları koruyan bir yapıya sahipti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan hükümdarı Asama'ya hitaben yazmış olduğu mektup, Müslümanların Hristiyanlara bakış açısını göstermesi açısından son derece önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asama'yı şu hikmetli sözlerle İslam'a çağırmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Asama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan gerçek hükümdar, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip edilmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah Teala da ruh ve nefesinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek olan ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et. Bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Amca tarafından yeğenim olan Cafer'i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. Selam. Gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun. Asama, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunun ve Müslüman elçilerle yaptığı konuşmaların sonrasında ülkesine sığınan Müslümanları himayesine almıştı. Habeşistan muhacirleri uzun yıllar hayatlarını burada huzur ve güven içinde sürdürmüşlerdir. Bu dönemden sonra başta Necaşi olmak üzere Habeşistan'da birçok kişi Müslüman olmuştur. Necaşi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hayranlığını şu sözleriyle dile getirmiştir. Keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İran'da Sasani sülalesi vardı. O zaman İranlılar mecusilik denilen ateşe tapma sapkınlığı içindeydiler. O dönemde İran hükümdarlarına da Kisra deniliyordu. Peygamber Efendimiz Kisra'ya yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den İranlıların büyüğü Kisra'ya. Selam, hakikat yolunu izleyip Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun. Seni İslam'ı kabule çağırıyorum. Zira ben Allah'ın canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam'a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen, o zaman mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır. Devletin başında bulunan Kisra son derece kibirli bir hükümdardı. Gönderilen mektupta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adının kendi isminden evvel yazılmasına kızdı ve mektubu yırtıp attı. Elçiyi de hakaret ederek huzurundan çıkardı. Peygamberin elçisi olanları Resul-i Ekrem'e anlattı. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kisra'nın devleti de öylece parça parça olacak. Gerçekten de bundan kısa bir süre sonra Kisra kendi oğlu tarafından sarayında öldürüldü. Bizans ve İran imparatorlukları arasında yapılan savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan İranlılar işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri vermek zorunda kaldılar. Böylece devlet parça parça bölündü.
Bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünde ve her tavrında Allah'a olan güvenini, teslimiyet ve bağlılığını gösteren örneklerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zorlu zamanlarda dahi Allah'ın mutlaka yardım edeceğinden, müminlerin galip geleceğinden ve inkar edenlerin hüsrana uğrayacaklarından emin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemdeki inkarcılar sayı ve güç olarak daha üstün görünmelerine rağmen onların tavırlarına ve tehditlerine aldırış etmemiştir. Kur'an'ı büyük bir kararlılıkla insanlara anlatmış ve doğru yoldan asla dönmeyeceğini açıkça ve kesin olarak belirtmiştir. Kararlılık ve sabır, müminlere ait önemli özelliklerdendir ve her Müslüman, Peygamber Efendimizin kararlılığını ve azmini örnek almalıdır. Allah bir ayette, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerinin, hatırlatma ve uyarılarının inananlar için hayat verecek şeyler olduğunu bildirmektedir. Ayette şöyle buyurulmaktadır.
Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Film boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli ve hikmetli bir tebliğ yöntemine şahit olduk. Çeşitli ülkelerin hükümdarlarına gönderilen tebliğ mektuplarına. Buraya kadar sadece birkaç örneğini aktarabildiğimiz bu mektuplar vasıtasıyla Allah'ın Peygamber Efendimiz'e bahşettiği üstün tebliğ gücünü bir kez daha gördük. Hükümdarların ve halklarının en güzel ve hikmetli şekilde hak dini yaşamaya davet edildiği bu mektuplar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakının ve tebliğ gücünün tarihi örneklerindendir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazmış olduğu tebliğ mektuplarının her biri tüm Müslümanlar için önemli bir rehberdir. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle insanlara Allah'ın tek ilah olduğunu, onun dışında hiçbir varlığın hiçbir güce sahip olmadığını söylemiş ve şirke karşı onları uyarmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkarcılar konusunda olduğu gibi kitap ehline de hiçbir baskı uygulamamıştır. Onlara öğüt vermiş, onların vicdanlarını etkileyerek doğruyu görmelerini sağlayacak şekilde onlarla konuşmuştur. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır: İşte bunların Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle.
Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş olsak bile, Kur'an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı tanıyabilir. Ona benzemek ve ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemekse ancak Kur'an'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla olabilir. Kur'an ahlakını onun gösterdiği çabayı örnek alarak tüm dünyaya yaymaya çalışmak, ahlakça ve tavırca gücünün yettiğinin en fazlasıyla ona benzemek her Müslümanın görevidir. Allah ayetlerinde Allah'a ve Resulüne iman etmenin ve onu izlemenin önemine dikkat çekmekte ve bu kişilerin kurtuluşa ereceklerini şöyle müjdelemektedir:
Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.